Sıra Doktor Ekrem Buray İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar. Biz bugün dinleyicilerimizle birlikte biraz astroloji konuşalım istiyoruz. Ne demektir astroloji? Yıldız haritası, enerji, hayat neyle yoğrulmuştur? Nasıl sürekli bir değişim olur? Bir şey varken neye dönüşür? Enerji dediğimiz nedir? Biraz bunlardan konuşacağız ama tabii bunun tarihi bakış açısıyla değerlendirmesini isteyeceğiz sizden. Acaba eskiden de astroloji var mıydı? İnsanlar gruplara ayrılır mıydı? O grubun bir karakteri, bir kişiliği var mıydı? Günlük astrolojik fallardan bahsediliyor. Buna nasıl bakıyoruz? Bununla ilgili biraz detay isteyeceğiz sizden.
Evet, insanların yıldızlarla tanışıklığı çok eski. Yani bu zaten gayet tabii. İnsanlar gökyüzünü her zaman merak etmişler. Gökyüzünün esrarını çözmeye çalışmışlar. Ve bu esrarın tamamına vakıf olamayacaklarında, yani anlayamayacaklarında kabullenmişler. Çünkü gökyüzü bir insan açısından sonsuz gözüken bir varlık. Gökyüzü çeşit çeşit yıldızların serpildiği bir yer. Çok eski devirlerden beri insanlar bu yıldızlarda bir takım maddi ve manevi güçler aramışlar. Dünyadaki bir takım hadiselerin olduğunu, bittiğini bunlara bağlamışlar. Fırtınalar, mevsimler, bolluk, pahalılık, hastalıklar, savaşlar bu yıldızlarla alakalı demişler. Hatta her insanın gökyüzünde bir yıldızı vardır. O insan doğduğunda o yıldız da doğar. Ve o insan öldüğünde o yıldızlar
kayar.
Yıldız kayması bir insanın ölümüne işarettir. Bu şekilde bir takım inançlar var. Zaman içinde bu inançlar din halini alan cemiyetler var. Bilhassa Mezopotamya bölgesi, yani bugünkü Irak'ta Fırat ve Dicle arasındaki bölge, ki tarihte çok münbit, verimli, bereketli bir bölgedir. Burada çok büyük medeniyetler teşekkül etmiş. Elam, Asur, Akat, Babil medeniyetleri, Sümer medeniyetleri burada yaşamış. Bu medeniyetlerin hepsinin müşterek noktası astronomide çok ileri olmalarıdır. Astronomi yıldız bilgisi, gökyüzü bilgisi demektir. İlmi nücum deniyor buna. Astroloji ise tamamen farklı. O bir ilim değil. O gökyüzündeki yıldızların ve burçların hareketinden, yıldız kümelerinin hareketinden dünyadaki hadiselerle irtibat kurmak, dünyadaki insanların karakteri ve hayatıyla alakalı irtibat kurmak disiplinidir. Bir ilim olmaktan uzaktır. Buna bir disiplin adı veriliyor şimdi. Her ne kadar bazı ilmi temelleri oturtulmaya çalışılıyorsa böyle değil. Şimdi tabii işin içine semavi dinler giriyor. Semavi dinler acaba bu işlere nasıl bakıyor? Diyeceksiniz semavi dinlerle yıldız iliminin ne alakası var? Semavi dinler pozitif ilimlere normal bakar. Bunları söyledikleriyle ters düşen şeyler söylemez. Zaten din ayrı şeyleri düzenler. Ayrı şeylerle meşgul olur. Pozitif ilmin düzenlediği şeyler dinin sahasına girmez. O insanın deruni hayatını, inanç hayatını düzenler. Fakat dini prensipler içinde bir tanesi var ki o prensip işte bu bilimle değil, astroloji dediğimiz gökteki yıldızlarla dünya hadiseleri arasında irtibat kuran disiplinle bazen çatışabiliyor. Çünkü semavi dinlerde bir kader inancı vardır. O da şudur. İnsanların başına gelecek olan her şey, daha geniş düşünürsek dünyanın yaratılması, yaratılmasından yok olmasına kadar olacak bütün hadiseler ezelde yüce yaratıcı, yani Allah tarafından takdir edilmiştir. Yani planlanmıştır. Zamanı gelince bunlar yine Allah tarafından yaratılmaktadır. Burada kulların Allah'ın müsaadesi çerçevesinde bu işte dahilleri vardır, müdahaleleri vardır. Kader inancı bu şekilde özetlenebilir. Bütün semavi dinlerde bu inanç var ama en formel halini İslamiyet'le almıştır. Peki astroloji ne diyor? Astroloji ise dünya hadiselerinde yıldızların doğrudan irtibatı vardır. İnsanların karakterinde yıldızların doğrudan irtibatı vardır.
İşaretleri vardır.
Evet. Şimdi eğer kirlenme olursa, işte bir insan sigara içerse akciğer kanserine yakalanır. Bunu söylemek belki ilmi olarak mümkün. %100 diyemeyiz ama böyle bir şey mümkün. Astroloji de eğer böyle bir bağlantı kurmuş olsa belki. Ama bunun da mantıki bir delilinin olması lazım. Çünkü bilim her şeyde mantıki bir delil arar. Bir insanın şu ayda doğmasıyla gökteki yıldızın ne alakası vardır? Bir manyetik çekim mi vardır insanların tabiatına tesir eden? Bunun ispatlanması lazımdır derler. Astrologlar böyle bir ispat yapamazlar. Yani biz bunu ilmi olarak ispatlamaya kadir değiliz derler. Ancak çok öteden beri, ya yani çok eski insanlardan beri Bu gökteki yıldızlarla, gezegenlerle, ki onlar da aslında birer yıldızdır, dünyadaki hadiseler arasında irtibat kurmuşlar. Ve bununla alakalı çok çalışmalar yapılmış. Çok eski zamanlardan beri insanlar başlarına gelecekleri merak etmişler. Acaba yarın ne olacak? Aslında bu iyi bir şey değil. İnsanın geleceği bilmesi iyi bir şey olsaydı zaten Allah bunu önceden bildirirdi. Bu bir kere hayatın sürprizlerini ortadan kaldırdığı gibi hayatı aynı zamanda da çekilmez hale getiriyor. Mesela doktorlar bazen diyorlar ki sizin şu kadar ömrünüz kaldı, o hasta yıkılıyor, mahvoluyor. Bazen de doğru çıkmıyor. Onun için çok fazla geleceği bilmek insanlar için saadet getirmiyor. Buna rağmen insanlar zaten kendilerine saadet getirmeyen çok şeyin peşinde koşarlar. Geleceği de bilmek isterler. Bunun için çeşitli vasıtalar peşinde koşarlar. Bu vasıtaların en mühimi yıldız haritasıdır. Yıldızların hareketleridir. Burada şöyle bir kaide var. Gökyüzündeki yıldızlar bir seyir takip ediyor. Bir mahrekleri, yörüngeleri var. Gezegenlerin bir yörüngeleri var. Bunlar belli zamanda burç dairelerine giriyorlar. Aynı anda o burcun içinde bulunuyorlar. Bazen burçta hiçbir gezegen ve yıldız olmuyor. Buna göre o burç dairesinde olup bitecek hadiseler hakkında yorumlar yapıyorlar.
Evet.
Mesela işte Jüpiter'le Mars aynı anda savaşçı bir insan doğacak. Sadece Jüpiter varsa iyidir. Satürn varsa işte bolluk bereket olacak. Hiçbiri olmazsa bununla alakalı bir takım kaideler, prensipler koyuyorlar. Bütün ilimlerde prensipler vardır. Ama bu prensipler deneme yanılma metoduyla, tecrübeyle elde edilir. Bunlar müşahedeyle elde ediliyor.
Bir de şöyle bir şey var. Mesela ben geçmiş yayınlardan hatırlıyorum. Şöyle bir şey demiştiniz. İşte belli bir tarihte, bir takvimde ya da bir yıldız haritasında sürekli bazı olaylar tekrar ediyorsa,
evet,
insanlar benzer haritalar ya da benzer, evet, takvimler ortaya çıktığında yine aynı sonuçların doğacağına inanmışlar.
Evet, zaten yıldız haritasının temeli buna dayanıyor. Asırlar boyunca insanlar mesela Jüpiter burca girdiği zaman savaş olmuş. Her zaman savaş olmuş. Ondan sonra demişler ki Jüpiter burçta olduğu zaman savaş oluyor. Satürn olduğu zaman bolluk olmuş. Ertesi sene gene olmuş. Ertesi sene gene olmuş ve ondan sonra bir kaideye varmışlar. Bu kaideler bir nevi istatistiktir. Bugün istatistiğin ne kadar kıymeti varsa bunların belki o kadar kıymeti vardır. Bunlar bir katiyet hiçbir zaman bildirmiyor. Zaten modern astrologlar da bu katiyetle konuşmaktan kaçınıyorlar. Buna semavi dinler karşı çıkmıyor. Yani yıldız haritasına olan inanç bir mutlak inançsa bu semavi dinlerin inanç sistemiyle tezat arz ediyor. Yani şu tarihte yıldız böyle oldu, böyle olacak diye inanmak dini inançlara aykırıdır. Ama olmak ihtimali vardır. Çünkü hep böyle oldu. O zaman bu kaderi sorgulamak değildir. Evladım, sen bu sene ikmale kalacaksın diyen öğretmenin bu sözü neye dayanıyor? Çocuğun sene içindeki çalışmalarına dayanıyor. Talebe onu müşahede etmiş hoca. Bu talebe sınıfta kalır demiş ve çocuk sınıfta kalıyor. Hoca geçmişe dair haber vermedi. Gaybı bilmedi. Müşahedelerinden yola çıkarak bir neticeye vardı ki büyük ihtimalle de tutar bu. %80, %90 tutar. Hatta %100 tutar. Çünkü talebenin hali belli. İşte bu istatistikler de bu kadar katiyetle olmasa bile, ilmi olarak belki bir ispatlanma imkanı yoksa bile bir hüküm bildirebilir. Semavi dinler uleması buna izin vermişler ve işte Osmanlılar'da, İslam topraklarında bugün bazılarının garibine giden, Allah Allah, müneccim başı da mı olurmuş, müneccim bu işe de mi bakarmış, eşref saatte mi tespit edilirmiş gibi şeyler duyuyoruz. Bu çerçevededir. Osmanlılardaki sistem budur. Bazıları bu eşref saat veya eşrat-ı saat meselesine meraklıdır. Bir işe kalkışacağı zaman eşrat-ı saati arar. Yani en uygun zamanı arar. Yola çıkacak, savaş olacak, evlenecek, bunu arar ve o zamanda o işi yapmaya bakar. Bunun için tabii kendisi bilgi sahibi olmadığı için müneccimlere müracaat eder. Müneccimler astronomdur. Yani gök bilginidir. Ama tarihte astronomi ile astroloji arasındaki fark çok fazla ayrılmamıştır. Birbiriyle girift haldedir. Astronomlar aynı zamanda astrolojiye de bakmaktadırlar. Günümüzde böyle değil ama eskiden böyleydi. Müneccimlere müracaat ederler. Bu müneccimler takvim hazırlayan, namaz vakitlerini hazırlayan ilim sahibi kimselerdir. Ve aynı zamanda da insanların doğum tarihlerine bakarak, o günkü gök yıldızı haritasına bakarak bir insanlara bir eşrat-ı saat söyler. Ona göre hareket edilir. Bunun örnekleri çoktur. Ciddiye almaya değer mi bilemem. Dine aykırı mıdır diyemem. Ama bunu yakın zamana kadar görmek mümkündür. Burada dediğim gibi eski tecrübeler bundan çıkarılan kaidelere göre bir size hüküm bildiriyor. Şu tarihte işe başlama diye bir hüküm bildiriyor. Veya evleneceksen şu tarihte evlenme, şu tarihte evlen. Çünkü o tarih evlenecek bir tarih değildir. Şu tarih evlenmeye
uygun bir tarih. Bu tarihte evlenen mesela işte daha bolluk, bereket içinde bir aile
olabilir.
Kurar.
Bu tarihte evlenenler umumiyetle ayrılmışlardır veya üzülmüşlerdir gibi bir takım size tekliflerde bulunur. Bunun tabii dine aykırı bir tarafı yoktur. Her ne kadar aklen izah edilemese bile dediğim gibi bir takım istatistiki verilere dayanan bilgilerdir bunlar.
Müneccim kelimesinin şu anda belki kullanılan anlamında bir farklılık olduğu için.
Evet.
Şimdi biz müneccimi geleceği söyleyen ya da falcı gibi değerlendiriyoruz.
Evet, kahin, falcı ve müneccim aynı manada kullanılıyor. Halbuki bunların hepsi birbirinden farklıdır. Falcı başkadır, kahin başkadır, müneccim başkadır. Müneccim necim, necim yıldız demektir. İlmi nücum, yıldızlar ilmi demektir. Müneccim, yıldızlarla meşgul olan kimse demektir. Ama dediğim gibi eski zamanlarda astronoma müneccim dendiği gibi bu elindeki bu bilgileri başkası bilmediği için bununla zaman zaman astrolojik bir takım tespitler de yaptığı için hem astrolog hem astronom için eskiden müneccim kullanılmış. Şebiyel dahi müneccimle muvakkit ne bilir? Müftelayı gama sor kim? Geceler kaç saattir? Beyti çok meşhurdur. Şebiyel dahi günün en uzun gecesi demektir. 21 Aralık kastediliyor. Yılın uzun gecesi demektir. Bunu müneccim ve muvakkit kim bilecek bunu? Elbette ki müneccim ve muvakkit ayarlar. Şimdiki gibi takvimler yok eskiden. Bu gece yılın en uzun gecesi diyor müneccim. Tespit ediyor, hesaplar yapıyor. Muvakkit de vakit tespit eden demek. O ne bilir diyor şair. Ben bilirim. Çünkü ben geceleri uyku uyumuyorum sevdiğimden dolayı.
Aşk acısı çektiği
için. Müneccimin yaptığı işe işaret var. Şimdi efendim, semavi dinlerde bir takım uğurlu günler vardır. Uğurlu sayılar vardır. Uğurlu kelimeler vardır. Bunları çok da hurafi olarak değerlendiremeyiz. Mesela İslamiyet'te Cuma günü kıymetli bir gündür. Buna bir kutsiyet atfedilmiştir. Mübareklik atfedilmiştir.
Bu aynı zamanda o gün başlayan işlerin iyi olacağı anlamına da gelir mi?
O gün olan işlerin iyi olduğu manasına gelir. O gün yapılacak işlere hayır yormaya gelir. Yani Cuma günü ne güzel. Cuma bugün de Cuma. Yani mübarek bir gün. Bu işte o mübareklikten istifade etti
ben
denir.
Ben mesela küçük çocukluğumdan hatırlıyorum. Yeni bir kıyafet giyecekse Cuma günü giymek.
Hazreti yani. Peygamber'in işareti var. Bir yeni elbiseyi Cuma günü giyiniz. İlle yeni alınmış bir elbise değil. Yıkanmış, ütülenmiş elbise de yeni elbise kategorisindedir. Zaten Cuma günü yıkanmak övülmüştür. Banyo yapmak övülmüştür. Yeni elbiseler giymek övülmüştür. Mesela sadece bu değil. Başka mübarek günler de vardır İslam dininde. Bu mübarek günlerde yapılan işler de kıymetlidir. Aşure günü ve diğer kandiller. Yine mesela günler. Mesela Perşembe ve Pazartesi günlerine bir ayrı kutsiyet verilmiştir. Hatta çarşamba günü için hem menfi hem müspet şeyler söylenir. Çarşamba günü bazı tarihte bazı felaketlerin olduğu söylenir. Ama mesela şu da vardır. Çarşamba günü başlanan iş tamamına erer. Yani bir işe çarşamba günü başlamak iyidir. Perşembe günü yolculuğa çıkmak övülür. Yani İslamiyet de bazı günlere kıymet vermiştir. Sayılar mesela. Tek sayılar zaten kıymetlidir. Ama bazı sayılar işte 3, 7, 12... 40, 70 gibi sayılar.
Toplum tarafından da bunun karşılığı var değil mi?
Bunlar hüsnü kabul görürler. Sonra mesela bir takım kelimeler vardır. Mesela Hazreti Peygamber hicret ettiği zaman karşısına ilk çıkan kimsenin Eslem kabilesinden olduğunu öğrenince Eslem selamete ermek kökünden gelir. Selamete erdik demiştir. Yani Eslem kelimesi ile içinde bulundukları hal arasında bir yorma, tefsir yapmıştır. Buna faal derler. Faal, tefeül derler. Fal kelimesi buradan geliyor. Faal demek yapacağınız işle karşılaştığınız hadiselerin birbirine uyması demektir. Bir faali hayır derler. İşte mesela kurtulmayı uman bir kimse adı Selim olan, Salim olan veya Eslem kabilesinden birini tamam selamete erdik der. Bu bir faali hayırdır. Tefaül işarettir. Bu bir işaret diyorlar ya filmlerde. Bu bir işaret. Bu bir ilahi işaret. Yani bunda bir şey var. Mesela düşmanlar hazırlık yaptığı öğreniliyor. bu, o sırada gördükleri kimsenin adı Büreyde. Büreyde serinlik manasına gelir. Hazreti Peygamber diyor ki tamam, iş serinledi. Artık düşmanlık bitti. Hakikaten haber geliyor ki düşmanlık bitti. Yani Hazreti Peygamber'in de bu, sonra bir de isimler mesela. Hazreti Peygamber'in koyduğu isimler var. İsimlerle şahıslar arasında irtibat kuruluyor. Mesela savaş ismi sevilmemiştir. İsimlerin en kötüsüdür diyor Hazreti Peygamber. Savaş değil de harp. Harp. Başka isimleri beğeniyor. O isimleri koyuyor. Mesela isyancı ismini taşıyan bir kadıncağıza Cemile ismini koyuyor. Yani kırık ekin manasına gelen birine başka isim koyuyor. Cılız manasına gelene Semiz manası. Yani isimler bile şahıslarla alakalıdır.
Şimdi buradan bir noktaya gelmek istiyorum. Hazreti Peygamberimiz hep pozitif olanı, hep olumlu olanı öngörmüş. Bir sonuç çıkartacaksa hep olumlu sonuç çıkartmış. Bir rüya görüyoruz, hep hayra yoruyoruz. Hep pozitif. Şimdi burada mesela kuantum fiziğiyle de bazıları bu durumu açıklamaya çalışıyor.
Mesela Hazreti Peygamber'in hadislerinde bir kıyaslama yapılırsa cennet nimetlerinin tasviri cehennem tasvirinden çok fazladır. Kur'an-ı Kerim'de de cennet tasviri cehennem tasvirinden fazladır.
Hep pozitif.
Kur'an-ı Kerim'de barış kelimesi savaştan çok daha fazla
geçer.
Hazreti Peygamber'in hayatında da hep rüyaların hayra yorulması, isimlerin hayırlı yapılması şeysi vardır. Dediğiniz gibi pozitif düşünmeyi, pozitif hareket etmeyi bizzat kendisi tatbik etmiş, başkalarına da tavsiye etmiştir.
Şimdi burada derler ki nasıl düşünürseniz ya da neyi kendinize yakın hissederseniz, mesela içim sıkılıyor, kötü bir şey olacak. Ay ne olacak acaba? Kötü bir
olur,
şey olacak.
Kötü bir şey olur.
Kötü bir şey olur.
Evet.
Ama
ağzını hayır aç sözü Anadolu'da bir tabirdir, değildir. Boşuna değildir.
Ama bir yere girdiniz, orada belki de çok da sevmediğiniz birisi var. İrkildiniz ama hadi bakalım hayır olsun dediniz. Enerjinizi düşürmediniz. Pozitif düşünmeye devam ettiniz. Bir baktınız ki o kişiler arasında buzlar eridi. Zannettiğiniz gibi biri değilmiş ya da söylediğini zannettiğiniz şeyi söylememiş.
Ve orada bulunmanızın size bir faydası oluyor.
Bir faydası. Dünyevi
veya uhrevi bir faydası oluyor, evet.
Şimdi burada aslında hani bu işi kuantum fiziğiyle açıklayanlar bir şekilde açıklamaya çalışıyorlar ve diyorlar ki hayat aslında pozitiflik üzerine kuruludur. Ve siz de kendi hayatınızla ilgili eğer pozitif şeyler düşünürseniz, mesela bakıyoruz bilim adamları ya da eskiden eski anlamıyla söyleyeyim alimler dünyadan ellerini eteklerini çekiyorlar ve sadece pozitif düşünerek, sadece kendilerini iyiye yakın hissederek, Allah'a yakın hissederek düşüncelerinde farklı bir aydınlığa, farklı bir noktaya geliyorlar.
Tabii. İşte başkaları için gayb olan şeyleri görmeye başlıyorlar. Dünya önlerinde açılıyor. Yani bu sebebi sizin anlattığınız şekildedir. Şimdi dinler, yani tabii en çok İslam dini için rahat konuşabiliyoruz. Hem bizim dinimiz olduğu için hem hükümlerini bildiğimiz için. Men amene bil kader emine minel keder diyor. Kadere inanan kederden emin olur. Yani üzülmez. Bu olacaklar benim için hayırlıdır der. Bu pozitif düşünmenin bir anahtarıdır. Yine mesela başka bir Hazreti Peygamber sözü var. El hayru fî mâ vaka ver hayru fî mâ ahtarallah. Olmuş da işte mutlaka bir hayır vardır. Vaki olanda. Ve Allah'ın seçtiğinde mutlaka bir hayır vardır. Dolayısıyla insanlar insanın başına gelen her şey hayırlıdır der. Kur'an-ı Kerim ayetleri buna işaret eder. Sizin beğenmediğiniz, kötü zannettiğiniz çok şey sizin için hayırlıdır. İnsan geçmişini çok iyi bilmeli. Geçmişe dönüp bakmalı. Ben ne zaman bir şeye üzüldüm ve onun neticesi ne oldu? Mutlaka hayır oluyor. Üzüldüm ama sonu hayır oldu. İstemedim ben o işi. Öyle olmasını istemedim.
Mesela
ama sonu
işten çıkartıldınız. Siz halbuki işinizi yapıyordunuz. Evet. İhtiyacınız da vardı o paraya ama işten çıkartıldınız. Evet. Bakıyorsunuz başka bir kapı
daha
açılıyor.
Daha iyi bir iş buluyorsunuz. Yani kendiniz geliştirebileceğiniz bir iş buluyorsunuz. Bir de tabii bizim kısa dünya hayatında çözemediğimiz bazı hadiseler olabilir. Yani bir insanın çocuğunun olmaması mesela belki onun için hayırlıdır. Veya istediği bir üniversiteye girememesi onun için hayırlıdır. Tabii bunun bazen dünyada da anlamak mümkün olmayabiliyor. Yani analiz etmek daha zor.
Ya da kısa sürede
göremiyorsunuz. Kısa sürede göremiyorsunuz. Onun için dediğiniz gibi insan biraz da hayatını kendisi çizer. Müsbet düşünürse, hayatı kare kare yaşarsa hayatı hakikaten öyle oluyor. Bunun tatbikatı daha önceki insanlarda, din büyüklerinde var, peygamberlerde var. Aksi takdirde insan depresyona giriyor ve hayatı da onun korktuğu şekilde inkişaf ediyor. Yani bir yol seçmiş oluyor o kişi. Müsbet veya menfi bir yol seçmiş oluyor.
Biz hep pozitif aslında seçmeliyiz.
Öyle olması gerekiyor. Dinler bunu tavsiye ediyor zaten.
Bir de kişinin kendi yıldızından bahsettik. Hani dediniz ya inanış, bir kişi doğarken onunla beraber bir yıldız doğar ve o kişi vefat ettiğinde o yıldız kayar. Bazen de bakıyoruz mesela küçük bir çocuk, ay çok çabuk nazar değiyor, yıldızı çok düşük diyorlar. Evet. Bu yıldız o yıldız mı?
Evet, yani yıldızın geçtiği yerler var. Bu geçtiği yıldızın geçtiği yerler o kişinin hayatına tesir ediyor. İnanç böyle. Ama bu insanın yıldızı olduğu inancı batıl bir inançtır. Dinler bunu kabul etmiyor. Yani insanın yıldızı bu mecaz olarak kullanılabilir. Mecaz olarak kullanılabilir. Yani bu çocuğun kaderi, bunun için takdir edilmiş olan kaderde veya talihinde menfi geçiş noktaları var. Bu menfi geçiş noktaları çok. Çok olduğu zaman buna nazar bir musibettir biliyorsunuz bir insan için. Yani nazar haktır. İnsanların gözlerindeki manyetik şuaların, bazı insanların gözündeki manyetik şuaların eşyalara ve insanlara baktığı zaman tesir ettiği ve umumiyetle menfi tesir ettiği biliniyor. Bunu ilmi olarak da ispat etmek mümkün. Bu bir musibettir bir insan için. Öyle olunca bunun yıldızının düşük olduğu söyleniyor. Yani bunun talihi kötüdür. Fakat bu insanın yıldıza bağlı olması inancı dediğim gibi dinler tarafından tasvip edilen bir inanç değil. Bir insan niçin yıldızı olsun? Yani neden böyle bir ihtiyaç duyuyorsun? Böyle bir ihtiyaç duyulduysa bu niçin bildirilmesin? İnsanın yaratılışıyla alakalı pek çok şey din metinlerinde etraflı olarak bildirilmişken böyle bir şey neden bildirilmesin? Bir de şu var. İnsanların burçlarının onun hayatındaki tesiri bakımından şu da söylenebilir. Bir insan doğduğu zaman ben şu burçtayım diyor. Ama aslında burçlar anlatıldığı gibi dakik değil. Yani 21'inde bitip 20'de başlamıyor. Yani normalde kabul gören burçlar Asurların kabul ettiği sistem. Ama günümüzdeki fen artık burçların öyle 21'den başlayıp 20'de bitmediğini ispatlıyor. Hmm. Bazı burçlar uzun, bazı burçlar kısa olabiliyor.
Evet, ara burçlar çıkıyor.
Evet. Dolayısıyla siz aslan zannedersiniz, burcunuz başka burç çıkabilir. Bir ikincisi, burç bir insanın karakterini niyetini için tesir etsin. Doğduğu andaki burç bir adama neden tesir etsin? Bu insanın vücuduna tesir ediyorsa amenna. Ama karakterine tesir ediyorsa bir kere insanın karakteri doğduğu anla bir alakalı değildir. İnsanın ruhunun 4 aylıkken insana gönderildiğine dair bazı dini rivayetler var. Bilemiyoruz. Yani ana karnındayken bu ruh geliyor. Ruh mizacı tesir eden güçtür. O zaman ana rahminde bu işler oluyor.
O zaman o 4. aya denk gelen
gelmesi
burcu
lazım. Sonra insanın bedeni bile doğduğu zamanla alakalı değil. Onun için çok fazla mantıklı bir izahı yok bunların. Hı hı. Ama dediğim gibi istatistiki bir şeyle bunu çözmek mümkün. Evet,
biraz da galiba işe inanmaktan çok belki bilgi almak, belki eğlenmek için bakmak lazım.
Zaten bakanların çoğu eğlenmek için bakıyor. Ciddiye almak insanın hayatını karartır. Karar.
Doğru söylüyorsunuz çünkü ne çıkacağı belli olmayabiliyor. Evet. Kısa bir araya gidelim efendim, hemen buradayız. Doktor Ekrem Buğra ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Biraz nazardan da konuşalım istiyorum. Çünkü o da bir enerji. Hani nasıl biraz önce pozitif düşünelim ve hayatımıza pozitif düşüncenin getireceği güzel şeyleri çağıralım dedik. Bazı insanlara nazarı değiyor. Elinde evet. Değil. Bazı insanlara daha çabuk nazar değiyor. Doğru. Onlar da kendini koruyamıyorlar. Bu anlamda ne yapmak lazım acaba? Nazardan nasıl koruyacağız?
Şimdi nazar dinen meşru olan bir hususiyet. Kur'an-ı Kerim'de sabittir. Nazarın hak olduğu. Hazreti Peygamber'e nazar değdirmek üzere meşhur Beni Esed kabilesinden bir adamı getirdiler. Bu adam baktığı zaman eşyayı deviriyordu. Hatta getirdiği zaman adamlara dedi, bakın şu deveyi görüyor musunuz dedi. Baktılar ileride bir deve gidiyor. Bir baktı adam, deve küt devrildi. Sonra bunu Hazreti Peygamber'e haber verdikleri zaman Hazreti Peygamber dedi ki, nazar adamı mezara, deveyi kazana atar. Bu haktır. Kur'an-ı Kerim zaten Kalem suresinin sonunda bunu anlatıyor. Nazarın hakkı oldu ki nazar ayeti diye meşhurdur. Bu evlere asarlar. 2 ayettir. Ve yekâdüllezîne diye başlar. Demek ki dinen bir kere meşru bir şey. Peki bunun ilmi açıklaması, önceki kısımda söylediğim gibi pozitif ilim diyor ki insanların bazılarının gözlerinden gözle görülmeyen bir takım şualar neşrediliyor. Bu şualar karşı tarafa zarar veriyor. Bu ileride belki daha da kolay ispat edilebilir. Bir de zaten metafizik alem var. İnsanlar arasında bir takım etkileşimler var, enerji var. Karşılıklı olarak karşınızdaki insana telepati kurabiliyorsunuz. Onun içinden geçenleri anlayabiliyorsunuz, zihninden geçenleri anlayabiliyorsunuz. Böyle yapan insanlar var. Zaten nazarı değen insanlar da mahduttur. Nazar bazı insanlara çok değer, doğru. Zayıf insanlara çok değer. Hasta, çok hassas insanlara çok değer. Kadınlara çok değer, çocuklara çok değer. Bunlar daha çok bundan etkilenirler. Nitekim cinlerin, gözle görülmeyen varlıkların da zararları bunlara daha fazla olur. Bir kere din buna bir çare getirmiş elbette. Dini çareler getirmiş. Onlar da bir takım dualardır. Nazar ayetleri, kulevuzüler bunlar insanı nazardan korur. Bunun için muskalar takmak insanı nazardan koyur. Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetler vardır. Yine bir takım, şimdi bazı insanlar hurafe olarak değerlendirdikleri tarlaya kuru kafa, eve mavi boncuk veya çocuğa mavi boncuk asmak da bu cümleden.
Bir faydası?
Şudur. Çok güzel bir tarla, ekinler muazzam ama bir kuru kafa. Adam onu gördü mü önce bir dikkat oraya gidiyor ve tarlaya nazarı değmiyor. Hmm. Mavi çok dikkat çeker göz sebebiyle. Zaten açık renklerin çok nazarının değdiği söylenir. İlk önce oraya bakar. Gözündeki nazarların, şuaların yoğunlaşması oraya gider. Diğer baktığı kimseye nazar değmez. Onun için mavi boncuk hurafe değildir. Hurafe değil. Yani buz maksatlı ama %100. Yani ona bir
ondan bir fayda umarak.
Ulubiyet, yani aynı şey ilaç için de öyledir. Bu ilaç %100 iyileştirir. Yani Allah istese de istemese de inanmak insanı dinden çıkarır. Ama Allah dilerse bu ilaç faydalıdır'a inanmak gibi bu boncuk da nazar hastalığına iyi gelecektir diye inanmak aynıdır.
Orada ama fiziksel işleyişi de anlatıyoruz zaten. Hani bakışın ilk anda oraya yoğunlaşması.
Oraya yoğunlaşmasına sebebiyet veriyor. Onun için mesela böyle çirkin bazı şeyler. Mesela bir çok güzel bir hanım yüzünde bir sivilce çıkar. O da nazarlık olsun derler. Çok güzel ama yüzünde sivilce var derler. Yani nazar değmez. Veya bir eşya, mesela bir bina yaparlarmış. Bir şeyin eksik bırakırlarmış ki nazar değmesin diye. Her kemalin bir zevali vardır.
Kız çeyizinde de öyle eksikler bırakırlar.
Göztepe'de bir ev almış da bir tanıdık kayınpederini çağırmış, gezdiriyormuş evi. Demiş ev çok güzel, her şey güzel, bahçe içinde falan. Efendim demiş, kuyusu yok. Oo, çok güzel. Yani her şey tam olsaydı kemal olurdu. Halbuki kemal Allah'a mahsustur. Her kemalinde bir zevali vardı. Böyle olduğu iyi nazar değmez. Aman evi çok güzel ama kuyusu yok. Eskiden kuyu muyumdu? Şimdi insanlar anlamaz ama.
Hayır, şimdi insanlara da malzeme. Çok güzel mesela diyor. Siz anlatıyorsunuz, ben anlatıyorum, falancası anlatıyor. Aman boş verin, kuyusu bile yok.
Yok. Şimdi bu nazara mani oluyor. Hatta anlatırlar ya, Bağdat valisi bir düğün yapmış. Düğünde kuş sütü eksik. Her şey tamam. Ondan sonra kadınlara arasında nasıl konuşuyor diye kulak vermiş. Altından bir mangal koymuş kadınların bulunduğu yere. Şimdi kadın mangalın yanına oturmuş, diyormuş ki Bağdat Paşası, Bağdat Paşası. Nerede bu altın mangalın maşası diyormuş. Yani maşası altın değilmiş.
Yani altın mangalın altın maşası nerede diye soruyor.
Yani onun için bu gibi hadiseler nazar değmeye mani olur. Enteresan bir şey anlatayım. Osmanlılar zamanında cemiyet içinde nazarının değdiğine inanılan kimseleri ayrı bir yerde iskan ederlermiş. Yani nasıl? Zararı gelmesin insanlara diye.
Evine ayrı bir yere.
Ayrı bir yere yerleştirilmiş. Çekmeköy mesela, o da var böyle bir yer. Hatta kayıtlarda da geçiyor. Yani nazarı çok değdiği bilinen filancanın filanca yerde. Yani başka insanları görüp de nazarı değmesin
kişinin
diye.
Kişinin de kendi elinden olan bir şey değil mi?
Tabii şöyle. Onun da çaresi şu. Hazreti Peygamber diyor ki, bir kardeşinizde iyi bir şey gördüğünüz zaman maşallah deyiniz. Maşallah o kişiyi sizin nazarınızın menfi tesirinden korur. Eğer görür de maşallah demezse bunun nazarı değer. Dolayısıyla karşı tarafa yüklediği gibi herkese, sadece gözü değenlere değil, herkes. Onun için biz çocuktuk. Büyüklerimiz bize konuşurken aman birinde bir şey gördü maşallah deyin derlerdi.
Öyle alışmak lazım.
Hatta babaannem bana demiş ki, sen bir rüya gördüm deyince karşı taraf hayırdır inşallah demezse anlatma. Çünkü hayırdır inşallah dediğiniz zaman bir kere onu hayra yormuş oldu. Sonra kötüye de yorsa o bir kere başta hayra, çünkü bir rüya ilk yorulduğu şekilde çıkar. O böyle anlatırlardı. Bunlar halk kültürüdür. Ama bunu da inkar etmek mümkün değil. Yani nazarın, hatta çok kişiler vardır ki kabirde yatan, bunlar nazardan ölmüşlerdir diye de bir tabir vardır.
Toplum içinde de aslında insanlar kendi sahip olduklarının büyük bir kısmını anlatmazlar birbirine. Sırf nazardan korunmaya çalıştıkları için.
Ben nazardan korkarım diye. Evet. Ama tabii dediğim gibi bunu da çok abartmanın manası yoktur. Gece gündüz nazar korkusuyla yaşamak. Veya bazıları vardır, gece gündüz cinleri düşünür. Her aksiliğinde kendisine cinlerin zarar verdiğini düşünür. Bunlar artık
hissedilmez mi o? Yani
hissetmeyebilir
kişi.
Efendim bir kıza aşık olur, kız ona vermezler. Der ki cinler onu bana verdirtmedi. Ev tutmak ister, tutamaz, cinler bana verdirtmedi.
Böyle bir bahanede ben şimdiye kadar
çok var. İnsanlarda. Hatta zaten anlarsınız bir iki konuşmasında her şeyi cinlere vererek veya başına bir
sıkıntı. Böyle bir insanla da dostluk yapmak
yapılmaz,
çok...
yapılmaz, çok zor. Evet. Bu normal bir şey değildir. Evet. Cinlerin ayrı bir hayatı vardır. İslam dini cinlere inanmayı emreder. Ayrı bir hayatı vardır. İnsanlara karışmazlar. Bu şundan kaynaklanıyor. İnsanların şahsi zaaflarını bazı başka şeylerle kamufle etmektir. Hı-hı. Yani bir kusur yaptığı zaman bana nazar değdi. Sana niye nazar değsin? Yanlış yaptın işte. Sebeplere yapışmadın. Hı-hı. Yani arabayı doğru dürüst sürmedin. Bana nazar değdi.
Ama bu tabii insanın hatayı kendinde bulması, ki biz İslamiyet'te hep bununla büyüdük.
Evet.
Dinimizin içinde evet. Bu var. Önce bir sor bakalım kendine. Sen nerede
işte
hata yaptın?
Ama kolay bir şey değil. İnsan onu istemez. Aynı şey bu cinlerle. Hatta astroloji içinde öyledir. İnsanlar kendi dışında bir güce bazı şeyler atfetmek isterler. Ne yapayım? Yıldızım kötüymüş deyip çıkar.
Hani anlatırlar. Teselli galiba.
Astrologlar çok da ilim sahibi kimseler değildir. Hatta padişahın birisine demişler ki şurada bir müneccim var, her şeyi biliyor. Padişah eline bir şey saklamış, yüzüğünü. Demiş bil bakalım demiş, benim elimde ne var? Astrolog demiş ki sağ elinizde demiş. Yuvarlak demiş, ortası delik demiş. İyi de ne demiş? Astrolog düşünmüş. Değirmen taşı demiş.
Hı. Yani o da aynı.
Her şey doğru. Delik, yuvarlak, sağ elde ama değirmen taşı değil. Yani düşünün, yüzükle değirmen taşı arasındaki farkı bilemeyecek derecede bir adam. Yani bir takım metafizik güçleri olsa ne bu insanın?
Evet.
Olmasa ne?
Biraz aslında kendi geleceğimizin ipuçlarını geçmişimizde de bulmak gerekiyor galiba.
En iyi yol böyle astrolojiye şu bu değil. Rüyaları da tabir etmek kolay değil. İnsan bir geçmişine bakacak.
Hı hı.
Geçmişte yaptığı hatalara göre kendisine bir yol haritası çizecek. Buna göre davranacak.
Çünkü genelde hatalarımızı da tekrar,
evet,
ediyoruz.
Tekrar ediyoruz.
Arkadaşlarımızı da benzer kişilerden seçiyoruz.
Evet.
Hatta evlerimizi bile. Ben işte apartman dairesine alışmışım diyorsunuz.
Evet.
Bahçeli bir ev zor geliyor,
zor
ona
geliyor.
Gibi. Çiçek bile yetiştirmediğini görüyorsunuz. Aslında geleceğin sırları hep geçmişte saklı.
Tarihte
bu yüzden
tarihte
belki.
Tarihte bundan dolayı kıymetli.
Çok teşekkür
ben
ederim
teşekkür
bugün
ederim.
İçin. Sağ olunuz. Ben Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci'yi ağırladık bugün. Az sonra çekilişimizi yapacağız. Depozito Alışveriş Merkezi'nden 100 yıllık hediye çekimizi, kimin kazanacağına bir bakacağız. Kim olacak bugünün şanslısı, birlikte bulacağız.